Ayrım 16.
Sayfa 191. Olaylar Sadık Üsteğmen'in iddiaları doğrultusunda gelişir. İttihatçıların kendi içlerinden olan Başbakan Said Halim Paşa'nın karşı çıkması sonucu değiştirmez. Önce çok küçük rütbe meselesi halledilir. Çeşitli başarılarından ötürü Yarbay Enver Bey 18 Aralık 1913'te önce Albay Enver Beyliğe terfi ettirilir. 1 Ocak 1914'te de Tuğgeneral Enver Paşa olur. 3 Ocak 1914'te Harbiye Bakanı Ahmet İzzet Paşa'nın ikna edilerek istifa ettirilmesiyle de 6 Ocak 1914'te Harbiye Bakanı ve aynı zamanda Genelkurmay Başkanı olarak tayin edilir. Ordunun başına sevilen, sayılan, ateşli ve hareketli bir insan gelmiştir. Yaşını başını almamış olsa da. Şevket Süreyya Aydemir, sonraki dönem yazarlarından. Enver Bey'in kendi kendisine hem general hem de harbiye nazırı yani bakanı tayin ettiğini, Sultan Reşad'ın o gün çıkan sabah gazetelerinden haber alışının padişahta uyandırdığı şaşkınlığın hikayesi çok nakledilmiştir. Bu hikayeyi Mareşal Liman von Sanders de hatıralarında nakleder. 1914 Ocak ayında bir gün Ahmet İzzet Paşa harbiye nezaretine gelmedi. Hasta olduğunu bildirdi. Ben ertesi sabah onu konağında ziyarete gittiğim zaman istifaya mecbur kaldığını kendisinden işittim. Ertesi akşam Enver harbiye nezaretindeki daireme geldi. Paşa üniformasını giyinmiş bulunuyordu ve bana harbiye nazırı olduğunu bildirdi. Zat-ı şahane yani padişah bile yeni harbiye nazırının tayinini benden daha evvel haber almış değillerdi. Kendileri o sabah odalarında gazete okuyorlarmış. Birdenbire gazeteyi ellerinden düşürmüşler ve yanlarında hazır bulunan yaverine ''Burada Enver'in harbiye nazırlığı yazılı, olur şey değil. Bu vazife için henüz pek genç değil mi?'' buyurmuşlar. Bu malumatın kaynağı o gün padişahın yanında hazır bulunan nöbetçi hünkâr yaveridir ve vakanın yegane şahidi de odur. Bundan birkaç saat sonra Enver padişahın huzuruna giderek kendisinin paşalığa ve harbiye nazırlığına tayinini arz eder. Gerçekten de ve tamamlayıcı hatıralara göre Enver Bey padişahın huzuruna paşa üniformasıyla gider ve hem paşalığı hem harbiye nazırlığına tayinine dair kendi hazırlattığı iradelerini imzalatıp padişahtan bizzat alır. Selefi Ahmet İzzet Paşa'ya göre en azılı deliler kadar hayalperest, cahil, yalancı bir şöhret sahibi ve aldatıcı, Enver Paşa bütün kara ve deniz ordularının en büyük amiri, padişaha ait hak ve yetkilerin temsilcisi ve bütün bakanların da üstünde bir makam sahibi olmuştur. Gerçi başkomutan resmi olarak padişahtır ama Sultan Reşad'ın iktidar üzerindeki etkisi de bellidir. Resmi görevi başkomutan vekili olan Harbiye Bakanı'nın yani Enver Paşa'nın iktidardaki gücü de. Hele 1914'te İstanbul'un havası Enver'le kaplı, Enver'le aydınlık ve Enver'le kapanık olunca fiili başkomutanın kim olacağını tahmin etmek o kadar da zor olmayacaktır. Çünkü her yerde ve her şeyde o vardır. O hala aktiftir. Hatta daha aktif hem de hiperaktif. Birkaç gün içinde önce albay olmuş, sonra paşa, sonra harbiye bakanı. Sonra bütün bunları olmak yetmemiş araya bir de düğün sıkıştırmıştır. Padişahın yeğeni Naciye Sultan artık karısıdır. Hep duygusal, hep romantik. Hem usta bir bilardo oyuncusu hem de sanatçı ruhludur. Resim hala en büyük tutkusudur. Hala köşesi çiçek resimleriyle süslü mektuplar yazmaktadır sevdiklerine ve ordusu kadar ressamları da koruyup kollamaktadır. Naciye Sultan'a sevdalı, vatana ve millete gözü kara sevdalıdır. Paşadır, harbiye bakanıdır, genelkurmay başkanıdır, başkomutandır. Henüz 33 yaşındadır. Enver Paşa, başkomutan vekili. Ordumuzun vazifesini hakkıyla yapamaması yüzünden vatanımızın en mamur parçaları elimizden gitti. Osmanlı milleti büyük felaketler geçirdi. Allah göstermesin bir daha böyle kara günler görmemek ve Osmanlı hilafet namusunu tarihi kahramanlığıyla müdafaa edebilmek için orduyu hazırlamaya padişahımız bu kullarını memur etti. Ordudan iki şey istiyorum, mutlak bir itaat ve vazifeyi ifaya gece gündüz gayret. Her subay bilmelidir ki ilerlemesi ve felaketi yalnız amirinin elindedir. Orduda ancak amirlerine bütün ruhu ile itaat edenler, aslarını evlat kadar, kışlasını evi kadar sevenler ve vazifesine geceli gündüzü çalışanlar kalabilir. Son felaketler yüzünden orduya sürülen kara lekeyi temizlemek için her subayın daha büyük bir gayretle çalışacağını ümit ederim. Cenab-ı Hak herkesi muvaffakiyete ulaştırsın. Enver Bey'in bu kadar hızla yükselişinin görünürdeki gerekçesi, meşrutiyetin ilanından bu yana gündemden düşmeyen ordunun islahı ve yeniden düzenlenmesi meselesinin halledilmesidir. Esasen bu konu her zaman gündemdedir ve daha bir yıl önce de Ahmet İzzet Paşa'nın bakanlığı atandığı dönemde General Liman von Sanders başkanlığında bir Alman askeri heyet davet edilerek bu teşebbüse geçilmiş, Türk-Alman işbirliği o günlerde tam olarak başlatılmıştır. General Liman von Sanders başkanlığındaki askeri heyet Almanya'dan ayrılırken imparatorun tavsiyeleri ise Türk ordusunun dışarıdan nasıl göründüğünün en üst düzey ifadesidir. İktidarda ister jön Türkler, ister ihtiyar Türkler bulunsun, sizin için fark etmemelidir. Siz yalnız orduyla meşgul olacaksınız. Siyaseti Osmanlı ordusundan çıkarınız. Siyasetçilik o ordunun en büyük hatasıdır. Orduyu yenileştirmek için Avrupalı ıslah heyetlerine güvenilmektedir. Donanmayı İngilizler eğitmektedir, jandarmayı İtalyanlar, kara kuvvetlerini ise Almanlar. 1882-1908 yılları arasında Osmanlı ordusunda 25 Alman subayı resmen görevliyken, İttihat ve Terakki'nin iktidara gelmesiyle birlikte bu sayı 70 kişiyi bulmuştur. Balkan Harbi'nin sonlarına doğru o günlerin Başbakanı Mahmut Şevket Paşa, madem ki Venizelos'ta daha Balkan Harbi başlamadan önce Yunan donanmasının islahını yani düzeltilmesini İngiltere'ye, Yunan ordularının islahını da Fransa'ya bırakmıştır ve her kim islah heyetine karşı en küçük bir güçlük çıkartmaya cesaret etmişse merhametsizce ezmiş, üstelik bunu siyasi rakipleri tarafından yöneltilen eleştirilere hiç önem vermeksizin yapmıştır, ben de memleketime aynı hizmeti yapmak istiyorum niyetindedir. Bu niyet Mahmut Şevket Paşa'nın suikast sonucu öldürülmesinden sonra Harbiye Bakanı Ahmet İzzet Paşa tarafından yürürlüğe konmuş, hatta Alman General Liman von Sanders başkanlığındaki Alman İslah heyetine ait subaylar İstanbul'a geldiğinde istasyonda Ahmet İzzet Paşa tarafından bizzat karşılanmışlardır. Ahmet İzzet Paşa da islahat yanlısıdır. Fakat İttihat Terakki'nin radikal islahat düşüncelerinin yanında Ahmet İzzet Paşa fazlasıyla ılımlı kalmaktadır. Ve işte bu sebeple de Yarbay Enver paşa olmuştur ve islahat çalışmaları bu sayede planladıkları çapta ve hızla sürdürülebilecektir. Şevket Süreyya Aydemir, dönemin öğrencilerinden. Bizim askeri teşkilatımız, talimnamelerimiz, top ve tüfeklerimiz zaten Alman modeline göreydi. Başta Enver Paşa olmak üzere Almanya'da bulunmuş ve yüksek askeri okullarda Alman hocalardan veya onların yetiştirdikleri öğretmenlerden ders almış genç, ihtiraslı bir subay kadromuz vardı. Hele Balkan Harbi'ndeki yenilgiden sonra ordumuzu ıslah için davet ettiğimiz Alman askeri heyeti artık İstanbul'da ve işin başındaydı. Bu heyetten hakikaten bir şeyler beklenebileceği daha ilk günlerde anlaşılmıştı. Subayların ıslah edilmesine gelince... Enver Paşa Harbiye Bakanı olmadan önce hazırlanan ve Balkan Harbi'nde ordunun şan ve şerefini kaybetmesinden sorumlu tutulan 160 subaylık temizlik listesi Enver Bey Paşa olunca genişletilir. İçlerinde küçük rütbeli subayların da bulunduğu 800 kişiye kadar yükseltilir. Genç bakanın ilk işi yeteneksizliği ve zamanın modern muharebe usullerini bilmediklerine kanaat getirilen bu komutan ve subayları emekliye sevk ettirmek olur. Böylelikle ordunun gençleştirilmesi de sağlanacaktır. Emekli edilenler arasında 2 mareşal, 3 kor general, 30 tüm general, 95 tuğ general, 184 albay, 236 yarbaya ilave olarak bir kısmı binbaşı, yüzbaşı ve teğmen rütbesine genç subaylar da bulunmaktadır. Bu düzenleme ve işten çıkarmalar hakkındaki rivayetler ise muhteliftir. Kimine göre Enver ve Cemal kendilerinden evvel mektepten çıkmış ne kadar komutan ve subay var ise değerli veya değersiz, genç veya ihtiyar demeyerek cümlesini emekliye sevk ederek ordu ve donanmada güya bir tazelik meydana getirmişlerdir. Kimine göre ise yenilgiler silsilesinden sorumlu komutanlar ve yaşı 55'i geçen generallerin çoğunun emekliye ayrılması, ordunun sadece gençleştirilmesini değil, her şeyden önce siyaset dışı kalmasını da sağlayan köklü bir değişiklik olmuş, böylelikle de Balkan Harbi'nde utanç verici bir bozguna uğrayarak şerefini kaybeden ordunun, gençleştirme ve islahat gayretleri sayesinde yeni bir ruh ve disiplinle yepyeni bir kimliğe kavuşması sağlanmıştır. Teğmen Selahattin, dönemin subaylarından. Enver Paşa Harbiye Nazır olduktan sonra 3000 kadar subay savaşta iyi çalıştılar diye nişan, kıdem zammı ve terfi ile taltif edildiler. Bir gün göz hastalığı sebebiyle yatan hocamız Yakup Şevki Bey'i, ki taltif edilenler arasında kendisi de vardır ve sonradan orgeneral olmuştur, ziyarete gitmiştim, bana şunları anlattı. Enver Paşa ziyaretime gelince kendisine dedim ki, harpten sonra 3000 subay taltif edildi. 3000 subayın çok iyi çalıştığı bir harpte hiç olmazsa 3000 subay da normal görevini yapar. Balkan Harbi'ne esasen 7000 subay katılmıştı. Şu halde orduyu böylesine kepaze duruma düşürenler kimlerdir? Kurmay Binbaşı Ali İhsan Savis dönemin subaylarından. Büyükçekmece civarında Çatalca hattının sol cenahının müdafaasını deruhte ettiğimiz zaman ordunun islahı için kendi fikrimce ne yapılmak lazım geldiğine dair bir takrir yazdım. Bu takrirde bilhassa tembel, köhne, cahil ve marifetleri sadece dal kavukluk etmekten ibaret olan paşaların ve yüksek rütbeli amirlerin tekaüt yani emekli edilmelerini ve hatıra, gönüle, şahsi ilişkilere ve menfaatlere bakılmayarak muktedir ve harpte yararlılıkları görülmüş zabitlere, rütbelerine bakılmaksızın liyakatleriyle mütenasip hizmetler verilmesini vesaireyi yazmıştım. İmzamı koyarak hazırladığım bu takriri Enver Bey'e okumuştum. O da tamamıyla tasvip etmişti. Enver Bey Harbiye Nazırı olmazdan evvel Beşiktaş'taki evinde hasta yatarken beni çağırtıp ordunun islahı ve iktidarsızların tekaüde sevki hakkında mütalaamı sormuştu. Nihayet 1914 senesi Ocak ayında Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı ve Paşa olmasını müteakip evvelce hazırlanmış olan liste mucibince yüzlerce iktidarsız paşa ve zabiti tekaüde sevk etmişti. O zaman Risale-i Mevkute-i Harbiye ve Ordu ve Donanma namında iki askeri mecmua neşrolunurdu. Bu mecmualarda askeri makaleler yazardım. 1914 senesi Mart'ında çıkan Ordu ve Donanma Mecmuası'na yazdığım bir makalede iki asırdan beri devam eden mağlubiyetlerimizin sebeplerini belirterek buna çareler aramış ve emanetlerin ehline tevdi edilmemesini, dalkavukların ve uşak ruhlu insanların bir kelimeyle karaktersizlerin makbul tutularak ve iktidarsızlıklarına ve hatta iffetsizliklerine bakılmayarak onların mühim işlerin başında tutulmalarını, mağlubiyetlerin ve muvaffakiyetsizliklerin mühim amilleri meyanında saymış, karakter noksanının ilim ve irfan noksanından daha ziyade tahribat icra ettiğine şüphe etmemelidir demiştim. Hasan amca dönemin yazarlarından. Generaller, albaylar, işte bir günde süpürülüp ordudan çıkarıldı. Yerlerine de yabancılarla karışık Enver'in sınıfına yakın sınıflardan subaylar yerleştirildi. Buna orduyu Almanlaştırmak diyeceklerine orduyu gençleştirmek dediler. Doğrusu bu tür işler ancak sahibi olmayan memlekette yapılabilir. Kurmay Yarbay Şerif İl'den, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Herkese bir çeviklik, bir sürat, bir askerlik geldi. Ordu yeni bir dünyaya doğdu ve ordumuz orduya, zabit zabite, asker askere benzedi. Herkes gördü ki akıl ve bilgi, kanun ve nizam yolunda Türkler de pekala yol arkadaşı olabilirmiş. Harbiye Nezaretinin kapıları kapandı ve içeriye iş sahiplerinden başka kimse giremez oldu. Alman İslahat Heyeti vazife başına geçti. Bu İslahat Heyeti'nin yardımı ile muameleler fazla formalitelerden kurtularak sade bir tarzda devam etmeye başladı. Harbiye Nezaretinin ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye yani Genelkurmay Dairesi'nin şube müdürlüklerine en temiz ve kudretleriyle tanınmış askerleri geçirmek sayesinde ordunun harbi hazır bir şekilde yetiştirilmesi işi itiraz kabul etmez bir şekilde elde edilmişti. Enver'in gerek Trablus'taki hizmetleri, gerek umumi harbin ilanına kadar olan çalışmaları, herkese Enver'in iyi bir teşkilatçı olduğu fikrini vermişti. Enver Paşa ve arkadaşları 1330 yani 1914 senesinde milletin büyük çoğunluğunun ilahlaştıracak derecede takdir ve tazim ettikleri şahsiyetlerdi. Onlardan 3. Ordu'daki bizlere gelen her emir, bu mübeccel yani ulu, yüce zümrenin fikirlerinin bir hasılası olmak haysiyetiyle takdirle karşılanırdı. Enver Alman İslah Heyeti'nin taşkınlıklarını önler ve itirazlarına rağmen bildiği yola giderdi. Enver Osmanlı tarihinin ilk defa gördüğü yenileştirici, çalışkan, katı ve azimkar bir harbiye nazırıydı. Şevket Süreyya Aynemir, dönemin öğrencilerinden. Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak seçtiği Kurmay Yarbay Hafız Hakkı Bey, mektep sıralarından biri arkadaşıydı. İttihat ve Terakki'nin aktif elemanlarından biriydi. O da saraya damat olmuştu. Onun da ihtirasına sınır yoktu. Hatta onu Enver'le biraz da rekabet halinde olarak gösteren yazılar vardır. Bu yeni genç kadronun zaferler, fetihler, heyecanın ihtirasını da anlamalıyız. Çünkü 200 yıldan beri buna susamıştık. Üst kattaki Napolyon. Varlığınızın sadece bir tarafını yakalayıp sizi bozan duygular kirlidir. Rilke. Orduda itaati ve çalışma düzenini yeniden sağlayan Enver Paşa, Genelkurmay Başkanlığı'nı da 4 şube halinde yeniden kurmuş, şube müdürlüğü yapan Alman subayların yardımcılıklarına Kazım Karabekir, Ali İhsan Sabis ve İsmet İnönü gibi iyi yetişmiş genç kurmay subayları atamıştır. Kurmay Binbaşı İsmet İnönü, Genelkurmay Seferberlik Şube Müdür Yardımcısı. Enver Paşa Balkan Harbi'ni yapan orduyu kamilen değiştirmiş ve yeni bir ordu kurmuştur. Muharebede bulunan kumandanların hemen hepsi emekliye ayrılmış, kurmay kadroları daha küçük rütbelilerin eline geçmiştir. Yeni ordunun kurulmasında ve bu ordunun ümitsizlikten kurtulup yeni bir çalışma şevkine sahip olmasında Enver Paşa'nın kuvvetli disiplini amil olmuştur. Memleketin sivil idaresi de bu esnada yeni bir kadroya kavuşmaktaydı. Hadiseler içinde temayüz etmiş, nispetle genç yaşta bulunan yeni valiler kadrosu memleketin sivil idaresini düzene sokmaktaydı. Bu valiler felaketli Balkan Harbi sonrasını memleket idaresini liyakatle ele almışlardı. Bunlar haklı ve umumi bir şöhret ve itimat kazanmışlardı. Ordu islahatının en ehemmiyetli hadiselerinden biri de bir Alman generali kumandasında büyük bir islah heyetinin orduya getirilmiş olmasıdır. Alman hocalar bulundukları mektep veya kıtada her sahada doğrulukla ve liyakatle çalışmışlardır. Enver Paşa hem Harbiye Nazırı hem Genelkurmay Başkanıydı. Bronsart Paşa ikinci başkan sıfatıyla Genelkurmay'ı idare ediyordu. Kurmay Yarbay Hafız Hakkı Bey Bronsart'ın yardımcısıydı. Bu zamanın ordu islahatı hareketinde kudret sahiplerinin iddiaları şuydu: bilmiyoruz, öğrenmeye mecburuz. Devlet idaresinin prensipleri arkasına saklanarak bilmez halimizden memleketi zarara sokmaya hakkımız yoktur. Üsteğmen Rahmi Apak dönemin subaylarından. Başkumandan vekilinin kurmay başkanı da bir Alman idi. Erzurum'da toplanan 3. Ordu'ya komutan olarak İzzet Paşa tayin edilmiş, Guze adında bir Alman albayı da 3. Ordu'nun kurmay başkanlığına seçilmiş idi. Böylece ordunun sevk ve idaresi en direkt olarak Almanların nüfuzu altına verilmişti. Yarbay Felix Guze, 3. Ordu Kurmay Başkanı. 3. Ordu'da bölgeyi tanıyan subay çok azdı. Bizzat Türklerden şu şikayeti çok vakit dinledim: biz memleketi tanımıyoruz. Umumi surette bu çetin, kışı devamlı ve sert mıntıkaya harpten önce kimse rağbet etmiyordu. Ben bile ancak seferberlik esnasında hiç olmazsa Erzurum'un kuzeydoğusundaki hudut dağlarını biraz keşfedebildim. Harpten önce muhtelif makamlarda birçok ehliyetsiz adamların bulunduğuna hayret etmemelidir. Abdülhamit zamanında talim ve terbiye ile fazlaca meşgul olan bir zabit şüpheli addedilirdi. Abdülhamit'ten sonra da rütbe ve makam hususlarında siyasi mülahazalar tesir etmişti. Enver Paşa ve diğer komutanlar ehliyetsiz şahısları ordudan uzaklaştırmada tereddüt etmemişlerdi ama bunda ifrata kaçmışlardı. Ramazan Balcı günümüz yazarlarından. Balkan Harbi'nin bunalımlı günlerinden sonra Harbiye Bakanı ve Başkomutan Vekili olan Enver Paşa, padişahın vekili olmak sıfatıyla bütün kara ve deniz ordularının en büyük amiri, padişaha ait hak ve yetkilerin temsilcisi, uygulayıcısı ve bütün bakanların da üstünde bir makam sahibi olarak siyasi ve askeri prestijinin zirvesine çıkmıştı. Gerek İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ona yüklemek istediği imaj, gerekse Türkiye'de çalışmak isteyen yabancı güçlerin ondan daha iyi birini bulamamaktan gelen takdirkar tavırları, Enver Paşa'nın karizmasını her geçen gün biraz daha arttırmaktaydı. Dış basında kullanılan anarşi kangrenini dağlayan kızgın demir, ölüm meleği, enerji kaynağı ve korkulan adam gibi ifadelerin yanında, Ziya Gökalp'in yazdığı "melekler bu milletin kurtulacağını ona fısıldadılar" türünde övgüler, bu karizmanın geldiği noktaları göstermesi açısından ilginçtir. Milliyetçi fikir akımlarının genç Türk aydınlarının ruhunu ateşlendirdiği yeni bir dönemin başında bir kahramana ihtiyaç vardı. Henüz milletin fikir seviyesi devletin ve toplumun bünyesini kemiren hastalıkları teşhis edecek bir noktaya gelmemişti. Milletin ve ordunun beklediği bir büyük liderdi. Onu bulduğu gün Fatihlerin, Yavuzların şanlı günlerine geri dönülecekti. Acaba Enver Paşa bu beklenen lider olabilir miydi? Hiç değilse bir asırdır devleti her taraftan kuşatan işgaller, anlaşmalar yırtılıp atılamaz, memleketin kaderi ihtiyar vezirlerden kurtarılamaz mıydı? İttihat ve Terakki Cemiyeti Enver Paşa'yı bu ihtiyaca cevap vermek için hazırlamıştı. Ne var ki Enver Paşa'ya yüklenen misyon da, Enver Paşa'dan beklenenler de bilimsel düşüncenin temel ilkelerine aykırıydı. 6 asırlık bir devleti içten içe çökerten hastalıklar teşhis edilmeden ve bütün müesseseleri içine alan doğru tedavi usullerini uygulayacak kadrolar yetişmeden devletin yeni kahramanlar üreterek kurtarılması oldukça şüpheli görünüyordu. Moral değerleri maddi imkanlar kadar etkin oldukları buhran dönemlerinde görülmüştü. Yeter ki kahramanlar kendilerini tek başlarına milletin yerine koymasınlar. Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir, Genelkurmay İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı. Balkan Savaşı'nın ardından Enver Bey'i Beşiktaş'taki evinde ziyarete gittiğim bir gün orada tanımadığım bir Alman'da gördüm. Enver Bey yukarıdaymış. Alt kattaki bekleme odasında bu Alman'la yalnızdım. Duvarda bir Napolyon resmi, masanın üzerinde bir Napolyon heykeli vardı. Alman resmi ve heykeli bana göstererek dedi ki, "Burada Napolyon, orada Napolyon." Eliyle yukarı odayı göstererek, "Yukarıda da bir Napolyon." Bunları anlatmamın sebebi Enver'de Napolyon olma duygusunun olayların yardımıyla çok çabuk gelişmesi ve isim yapması sebebiyle artık bir ideal haline gelmiş olduğunu ve Almanların da bunu bildiklerini göstermektedir. Kurmay Binbaşı Ali İhsan Sabis, Genelkurmay Harekat Şube Müdür Yardımcısı. Enver Paşa'nın Türk milletini ve devletini yükseltmek için uğraştığına ve bu hususta büyük bir vatanseverlik ve feragat gösterdiğine şüphemiz yoktu. Ancak talihine çok güvendiği, ecelinin yakın olmadığına iman etmiş göründüğü, her aklına geleni bir ilham zannederek uzun boylu muhakeme etmeksizin ve fena şartları ve ihtimalleri iri sürenlere de hiç kulak asmaksızın yapmaya çabuk karar verdiği, kararıyla icra safhası arasında asla vakit geçmesine tahammül edemeyecek derecede sabırsız bir kahraman olduğu da aşikardır. Enver Paşa'nın da Napolyon'a benzediğini, onu taklit etmek istediğini, talihine ve sürprizli hareketlere çok güvendiğini söyleyenler az değildir. Evvelce bahsettiğim bir Alman karikatürü 1914 senesi başında Enver Paşa hakkındaki Alman düşüncelerine ehemmiyetli bir misal teşkil ediyordu. Fakat Napolyon az çok hesap ederdi, Enver Paşa hiç hesap etmezdi. Enver Paşa'nın bir Türk Napolyon'u olmak niyetinde bulunduğunu muhakkak olarak iddia etmek belki doğru değildir. Fakat kendisine bu vasfı takmak istediklerine şahsen vakıf idi. Münih'te çıkan Almanca Lustige Blätter adlı mizah mecmuasındaki Türk Napolyon'u karikatürünü Enver Paşa'nın masasında görmüştüm. Bunu bana bizzat kendisi gülerek göstermiş ve "Şimdi ben Waterloo'mu bekliyormuşum" demişti. "Ben de Allah Napolyon'un akıbetinden hem sizi ve hem milletimizi korusun. Biz size Napolyon'un generallerinden daha faydalı olmaya çalışacağız. Yalnız hesapsız hareket etmeyelim" cevabını vermiştim. Enver Paşa da Türk milletini yükseltmek vazifesinin Allah tarafından kendisine takdir ve ihsan edilmiş olduğuna dair bir kanaat ve dindarane bir tevekkül vardı. Birçok teşebbüslerini bir vatanseverlik eseri olarak telakki etmek lazımdır. Ancak iyi muhakeme etmeyerek ve lüzumlu tedbirlere ehemmiyet vermeyerek hareket etmesinin bazı muvaffakiyetsizliklere sebep olduğunu da inkar etmemek icap eder.